Ayrım 7. Türkiye'de gerici akımlar ve Nurculuğun iç yüzü. Doktor Çetin Özek. Devrim düzeninin ideolojisi. Laiklik ideoloji olarak bugün Türk devletinin temel bir kuralıdır. Türkiye'nin idaresi laiklik prensibinin icap ettirdiği açıdan ve şartlardan hareketle icra edilmek icap edecektir. 1952'de Lahey'de toplanmış olan bir siyaset kongresi, İdeolojileri bir fikir ve inançlar ya da inanç haline gelmiş fikirler bütünüdür şeklinde tarif etmiştir. Bu fikirlerin ayrıca mütecanis bir bütün teşkil etmeleri ve sistemleşmiş bir durumda bulunmaları da gerekmektedir. İdeoloji, bunun dışında fikir ve inançların gerçekleşmesini, bunlara uygun tavır ve hareketlerin de kaideleşmesini gerektirir. Demek oluyor ki, ideoloji boş bir kalıptan ibaret, fikri yapı, doktrin veya teori değildir. Tunaya'nın deyişiyle, ideoloji, gerçekleşme hassasına sahip fikir ve inançların bütünüdür. Onda aksiyon unsuru vardır. Sosyal ve siyasi hayatı düzenleme, hatta değiştirme gayesi vardır. Tunaya, 1924 Anayasası'nın ideolojik karakteri, sayfa 2. Türkiye Cumhuriyeti'nin ideolojik bir prensibi olan laikliğin de sosyal ve siyasi hayatı düzenleme, değiştirme gayesi mevcuttur. Laiklik prensibi, anayasanın fikri prensibi olduğu kadar doğurduğu müesseselerle maddi bir yapı da taşımaktadır. Laiklik ideolojisinin bu maddi yapısıdır ki onu boş bir kalıp olmaktan kurtarmakta, doğurduğu müesseseler sebebiyledir ki uyulması gereken bir düzen ortaya çıkmaktadır. Prensibin kabulü, devlete fertlerin dini inanç hürriyetlerini din farkı ayırmaksızın korumak mükellefiyetini yüklediği kadar, siyasi bir bütün olarak devlet teşkilatının dini tesir ve müesseselerden ayrılmasını temin edecek sistemin kurulması mecburiyetini de yüklemektedir. Bu, prensibi kabul etmenin zorunlu bir neticesidir. Getirdiği müesseselerle beraber, laikliğin Türkiye'de kabulü Osmanlı teokrasisinin reddi olmuştur. Laiklik Batı demokrasisinin genel prensiplerine, bir taraftan da Türkiye'nin siyasi gelişmelerine, tarihi oluşlarına bağlıdır. Türkiye'nin şartlarına göre hususi bir muhtevaya sahiptir. Osmanlı toplumunun dinci düşüncesinin yerine insan aklına ve ilme dayanan laik bir devlet anlayışı ve müesseseleri yer etmiştir. Son çağ Osmanlı İmparatorluğu'nun içine gömüldüğü dualist ilmiye, ülema sınıfının inhisarını ifade eden düzeninin yerini demokratik, aydınlık bir düzen almıştır. Türk devletinin ilk ideolojik gayesi demokratik ve hür bir devlet düzeni kurmak, aynı zamanda da muasır medeniyet seviyesine çıkmak olmuştur. Bu iki ideolojik gaye de laikliği gerekli kılmıştır. Bir bakıma Türkiye'nin hurafelerden ve bu hurafeleri temsil eden ilmiye sınıfının inhisarından kurtulması anlamına gelen laikliğin bir aksiyon olarak memlekete getirdiği müesseseler, dinin ferdi sahada kalmasını ve bir devlet vazifesi olmamasını, devlet başkanı ile fert arasındaki ilahi rabıtanın kırılmasını temin edecek yeni düzen, 1924 ila 1930 seneleri arasında kesip bir veçe gösteren kanunlarla kurulmuştur. Gerçekten 1924 yılından sonra başlayan ve Cumhuriyet'in ilanını takip eden bir zincir kanunlar, Türkiye'de yeni bir siyasi ve kültürel yapının kurulması amacını taşır. Kurulacak yeni yapının esas karakteri, Batı medeniyetini kabul etmek, Tunaya'nın deyişiyle medeniyet alanının değiştirilmesi olacaktır. Bu medeniyet alanındaki değişikliği temin etmek içindir ki çeşitli değişimler yapılmıştır. Bunun içinde geniş bir resepsiyon hareketine girilmiştir. Aynı zamanda da bu resepsiyonu devrimlerin önleyici teokratik sisteminde tasfiyesine girişilmiştir. Laiklik denilen konu mahalli ve o memleketin toplum şartlarına göre değişen bir muhtevaya sahiptir. Bu bakımdan esas olan devletin, fertlerin din hürriyetlerini din farkı gözetmeksizin koruması ve gene devletin siyasi bir kuruluş olarak dini esaslara göre kurulmamasıdır. Bu konularda Türkiye ile diğer devletler arasında bir fark yoktur. Fark, devletin amme intizamını temin gayesiyle dini fonksiyon ve inançların suistimalini önlemek bakımından dine müdahalesinden çıkmaktadır. Gerçektir ki Türkiye'de din konusunda fertlerin davranış serbestileri diğer devletlere oranla daha geniş ve sistematiktir. Bu durum haklı görülebilir mi? Kanaatimizce evet. Zira Türkiye bir Müslüman devletidir. İslam dini ise Hristiyanlık gibi sadece uhrevi düzene dair kurallar bütünü değildir. İslam aynı zamanda siyaset kaidelerine de sahiptir. İslam, dünyevi düzeni en iyi şekilde kurduğu ve yürüttüğü iddiasındadır. Bu bakımdan toplum hayatına daha çok müdahalecidir. Bu sebeple Batı'da devlet ile dini ayırmak veya birleştirmekle siyaset tarzında bir değişiklik olmamaktadır. Türkiye'de ise dinin devlet idaresinden çıkarılışı siyasi iktidarın kuruluş tarzının değişmesine sebep olmaktadır. Dinin siyasi iktidara tesir yetkisini kaybedişi ve iktidarın sivil laik bir mahiyet alışı, İslam dininin siyasi kurallarının tatbik edilmemesi demektir. Netice olarak İslamiyet esaslarının iadesini istemek, devletin teokratik yapısını tekrardan kazanmasını istemek demektir. Laikliğin reddidir. Uzun yıllar İslamiyet prensiplerini benimsemiş bu idare tarzını doğru olarak bellemiş bir toplumun, laik düzenin idare tarzını benimsemeyeceği bir gerçektir. Ortaya konan bu prensiple, devletin İslamiyet'te mevcut siyasi iktidar nazariyesinin canlanmasını önlemek bakımından dine müdahaleci davranışlarda bulunmasını zaruri kılmıştır. Halbuki Hristiyanlığın değişik karakteri aynı meselelerin Batı'da ortaya çıkmasını önlemiştir. Her devletin kabul ettiği bir takım temel kuruluş prensipleri mevcuttur ve devlet düzeni bu prensiplere göre teşekkül etmek zorunluluğundadır. Aynı durum Türkiye'de de ortaya çıkmış ve temel ideolojilerden laikliğe uygun olan bir düzen kendiliğinden gerçekleşmiştir. Bu değişim zorunlu bir iştir. Yoksa kabul edilen prensip sözde kalmaya mahkum olur. Nitekim bu devrede çıkarılan her yeni kanun, kabul edilen temel ideolojilerin gerektirdiği yeni düzenin kurulmasına yönelmiştir. Devlet dairelerinin teşekkülünü düzenleyen kanundan, tekkelerin kapatılmasına kadar olanına kadar. Aradaki fark birinin dini düzeni, diğerinin ise idari düzeni ilgilendirmesidir. Laiklik ve demokrasi, Batı değerleri olduğu için ortaya çıkan düzen de batılı olmak zorunda kalmıştır. Durum böyle olunca Türkiye'deki devrim, devletin temel siyasi kuruluş prensiplerinde vaki olan değişikliktir. Şapkanın kabulü, devlet idari düzeninin değişmesi, yazı, rakam, giyinim, takvim, eğitim vesaire alanlarındaki değişim ise birer devrim değil, kabul edilen yeni ideolojik sistem içindeki tabii gelişimdir. Öyleyse devrim ile değişim, gelişimi birbirinden ayırmak gereklidir. Devrim, devletin temel siyasi kuruluş prensiplerinin ileriye, iyiye doğru değiştirilmesidir. Gelişim ise kabul edilen bu yeni siyasi prensiplere uygun olarak devletin toplumsal yapısının değişmesidir. Devrim, prensip olarak devam eden bir şey değildir. Dinamik olmayıp statiktir. Sadece icap ettirdiği toplumsal değişimler bakımından, metot olmak bakımından dinamik bir yönü de mevcuttur. Zira bir devrim sonucunda devletin siyasi prensiplerinin değişimi, değişimin amacına uygun toplumsal gelişimleri icap ettirmektedir. İş bu gelişim, devrimin esasını teşkil eden amacın toplumda müessese olarak yerleşmesi sonucunu doğuracaktır. İşte dinamizm toplumdaki bu gelişimle ortaya çıkmaktadır. Nitekim laiklik de bir ideoloji olarak kalmamış ve toplumdaki gelişimi yeni düzeni doğurmuştur. Türkiye'de devrim Osmanlı teokrasisini reddetmek bakımından laikliğin kabulüyle ortaya çıkmıştır. Halbuki gelişim o günden bugüne dek devam etmiş ve laiklik kuralına uygun toplumsal değişiklikler ve nizam ortaya çıkmıştır. Türkiye'de laikliğin kabul edilmesiyle ortaya çıkan düzenin yeniliği onun korunması lüzumunu da doğurmuştur. Laiklik ideolojisine uygun devlet düzenini tanzim eden kanunlar kurucu kanunlardır. Kurucu kanunların kurmuş oldukları düzeni irticaya karşı savunan kanunlar da koruyucu kanunlardır. Laik devlet düzeninin kurulduğu devre içinde bu nizamı koruyucu kanunlar da çıkarılmıştır. Tekke ve zaviyelerin seddine dair 30-11-1341 tarihli kanun ile 30-Recep-1338 tarihli Hiyanet-i Vataniye Kanunu, hilafet ve saltanat lehine propaganda yapılamayacağına dair 334 sayılı kanun, dinin siyasi maksatlarla suistimali hakkındaki 556 sayılı ve 25 Şubat tarihli kanun, Takrir-i Sükun Kanunu ile benzerleri hep kurulmakta olan laik devlet düzenini korumak gayesine yönelmiştir. Ayrıca şapka, yeni yazı vesaire hakkındaki kurucu kanunlarla da aynı zamanda kurulan nizamı koruyucu hükümler mevcuttur. 765 sayılı ceza kanununda değişik hükümler laikliği korumak amacına yönelmişlerdir. Bu yasakçı hükümlerde güdülen gaye, getirilmiş olan laik düzenin yerleştirilmesidir. Bu bakımdan gaye çıkarlarını eskide bulan menfaat çevrelerine karşı savaşmaktır. Devrimlere, laikliğe karşı gelen, hiçbir ileri fikre sahip olmayan gelenekçi çevreler olmuştur. Bu sebeple de bu koruyucu kanunlar en çok bu çevrelere müteveccih bir duruma girmiştir. Korunan laik düzen olunca cezalandırılan da, ki suçun failidir, bu düzene aykırı, yıkıcı hareketleri, ki suçun maddi unsurunu teşkil eder, ika eden, dinci görüşün ilham ettiği ve kırılması imkansız bir kalıp içindeki müesseseler ve hurafelerdir. Tek kelimeyle irticadır. Laik devlet düzenini korumak amacıyla çıkarılmış kanunlara genel olarak göz atacak olursak, bunların laikliği korumak için bir takım hak ve hürriyetleri tanzim ettiklerini görürüz. Bu kanunların yasak ettikleri hareket ve müesseseler, laikliğin toplumsal hayattaki yapısını, muhtevasını gösterir. Laikliğin bir takım prensiplerle şekillenmesi mümkün olur. Bütün bu prensipler, laikliğe boş bir ideoloji olmaktan kurtaran, ona toplumsal hayatta temel veren müesseselerdir. A. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki, sosyal, ekonomik ve siyasi temel nizamları dini esas ve inançlara uydurulamaz. TCK Madde 163. B. Din adamları siyasetle vazifeleri sırasında ve vazifelerinden istifade suretiyle uğraşamazlar. TCK Madde 241 ve 242. C. Muayyen tarz ve yerlerin dışında ibadet edilebilmesi, devletin amme intizamını temin eden hükümlerince nizamlanmıştır. 677 sayılı kanun. D. Amme intizamı ve devrimcilik prensibinin bir sonucu olarak, dini teşekküller ve cemiyetlerin belirli amaçlarla kurulması yasaktır. Cemiyetler Kanunu Madde 9. E. Din, şahsi veya siyasi menfaat veya nüfus temini için alet ittihaz edilemez. 6187 sayılı kanun. F. Kültür bakımından geri kalan toplumumuza tesir edebilecek ve laikliğin yerleşmesine mani olacak yapıdaki dini birleşmeler, mesela tarikatlar ve bunlara ait giyinimler yasak edilmiştir. 677 sayılı kanun. G. Türk ulusunu batıya ve muasır medeniyete ulaştıracak eğitim, medeniyetin en son bulgularına dayanan laik bir eğitimdir. Anayasa Madde 20. 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu. H. Türk aile düzeni laik esaslara müstenittir. TCK Madde 237. İ. Batılı, hurafeyi temsil eden ve bilgisiz halk için bir sömürme mekanizması haline gelen falcılık, büyücülük, muskacılık gibi faaliyetler ve bir takım buna benzer şeyhlik, babalık gibi unvanları kullanmak yasaktır. 677 sayılı kanun. K. Yazı ve rakamlar batılı örneklerine uygun bir düzene girmiştir. 1353 ve 1288 sayılı kanunlar. L. Dini bir takım değerler izafe olunan ve devrimlere karşı hurafeleri muhafaza yönsemesini şekillendiren fes giyimi yasak edilmiştir. 671 sayılı kanun. M. Dini sıfatları ve toplum katları arasındaki tabakalaşmayı ifade eden bey, paşa, ağa vesaire şeklindeki hitapların kullanılması yasak edilmiştir. 2590 sayılı kanun. Laikliği temellendirmek için kabul edilmiş olan bu prensiplerin yanında, o devre içinde çıkartılan hemen bütün kanunlarda yeni ideolojiye uygun, yeni düzeni kuran hükümler mevcuttur. Ayrıca bir takım çalışmalar da laik düzenin benimsenmesini temin edecek, batı kültür ve düşünce tarzını yerleştirmeyi, yaymayı gaye edinmiştir. Nitekim batı müziğini icra edecek orkestraların kurulması, opera ve tiyatro mekteplerinin açılışı, batı eserlerinin dilimize tercümesi, hep batılı bir düşünce tarzını yurda getirmek amacına sahiptirler. Devrimlerin zorunluluğu. Osmanlı İmparatorluğu, özellikle hilafetin Türklere geçişinden sonra, dinin vesayeti altına girmiş bir toplum haline gelmiştir. Her türlü davranışı şeriatin kontrolüne bağlı olan toplum, dört elle teokrasiye sarılmış, dini kaideler sosyal hayat ile kaynaşmış bir duruma gelmiştir. Dini görüşü temsil eden ilmiye sınıfı, her türlü toplumsal davranışta söz sahibi kılınmıştır. İlmiye, ulema sınıfının gerileyişiyle de toplum sadece bu sınıfın inancıyla beslendiği, tek kültür ve bilgi kaynağı ulema olduğu için adalet, eğitim, öğretim alanlarında topluma sosyal ve dini bir prensip sağlayacak aydınlar ve rehberler grubundan yoksun kalmıştır. Türkiye'deki tek eğitim yapısı olan medreselerde Gazali okulunun prensiplerine dayanan bilgiler verilişi, ilmiye sınıfının da bu bilgilerle yetişmesine ve bu bilgileri toplum davranışlarına uygulamasına sebep olmuştur. Gazali okulu ise İslamcılarımızın bütün desteklemelerine rağmen İslam'da şeriatı katılaştırıp donduran ve içtihat kapılarını kapatan bir okuldur. Gazali görüşünün medreselerde temel oluşu ve medreselerden yetişen ulemanın da toplumu düzenleyici dini grubu teşkil edişi, her davranışın Gazali sistemine göre değerlendirilmesi sonucunu doğurmuştur. Böylece Osmanlılar'da dinde içtihat kapısı kapanmıştır. Günaltay, İslam Dünyası'nın İnhitatı, Belleten 1932, No. 2, sayfa 73. Skolastik ve kalıplaşmış şeriatçı ulema sınıfı bu şekilde toplumdaki her gelişimi dine, şeriate aykırı görmüş ve reaksiyonlarını çok keskin bir şekilde belirtmiştir. Mevcut dini inançların hurafelerle de karışımı sonucu Osmanlı toplumu çemberlerini kıramadığı katı, kesin ve donuk bir dairenin içine düşmüştür. İlmiye sınıfının toplumu vesayet altına alan davranışları önlenememiştir. Birinci Cihan Harbi sonucunda Türkiye, bütün kısmi aramalara rağmen kapanmış içtihat kapılarının ardında donmuş bir toplumun temsilcisidir. Her türlü gelişim şeriat heyulası ile karşılaşmaktadır. Şeriat elden gidiyor avazeleri Osmanlı İmparatorluğunu yıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğu batının hızına ayak uyduramamış, uygarlıkta geri kalış, kuvvete, askeri kudrete dayanan imparatorluğun bu kozlarını da kaybetmesine sebep olmuştur. Manevi buhranlarını atamayan toplum, gelişimi asker-ulema ikilisinin karşı koyuşuyla cevaplandırılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın sonrasında Türkiye'nin siyasi istiklalini kazanması, onun fikri istiklalini kazanmasını da gerektirmiştir. Toplumun fikri istiklalini kısıtlayan ise hurafeleşmiş dini kurallar, menfaat gruba ödevini gören dini gruplardır. Öyleyse toplum bu kuvvetlerin vesayetinden kurtarılmalıdır. Yeni ulus bu kuvvetlere karşı savaşmak zorunluluğundadır. Kurtuluş Savaşı sadece toprak bütünlüğünü kazanmak için yapılmamıştır. Bu amacın arkasında Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine çıkarmak gayesi mevcuttur. Yıllar yılı gözüken uygulamalar memleketin bu amaca ulaşmasına teokratik şeriatçı devlet düzeninin engel olduğunu göstermiştir. Öyleyse Türkiye'nin muasır medeniyete ulaşabilmesi için bir devrime ihtiyaç vardır. Devrimin konusu da teokratik monarşik sistemin yerini terk etmesidir. Bu siyasi sistem dini grupların toplum hayatını vesayeti altına almasına, toplum düzeniyle dinci düşüncenin kaynaşmasına yol açmaktadır. Toplum düzenine karışmış dini düşünce ve metot toplumun gelişimini önleyen zincir ödevini görmektedir. İslami esaslara dayanan teokrasi daima bu sonucu doğuracaktır. Öyleyse toplumun gelişimini sağlayabilmek için teokrasinin ve monarşinin reddi gereklidir. Türkiye'de siyasi kuruluş prensipleri bakımından köklü bir devrimin varlığı gerçekleştirilmesi zaruridir. Teokrasinin reddi gerekince onun yerine laik bir sistemin kabulü tabiidir. Ancak laik bir siyasi devlet kuruluşu iledir ki din ferdi inanç konusu olacak, devlet düzenini yönetici fonksiyonunu kaybedecek, toplumsal gelişimler dini renk almak zorunluluğundan kurtulabilecektir. Siyasi iktidar icraatında şeriate uygunluğu aramak mecburiyetini ancak laik bir sistem içinde duymayacaktır. Şeriat gene ancak laik bir sistem içindedir ki din elden gidiyor avazeleriyle gelişimci davranışları engelleyemeyecektir. Görüldüğü gibi son asır Osmanlı İmparatorluğu tarihi yeni Türkiye için laik devlet sisteminin bir zaruret olarak ortaya çıktığını ispatlamaktadır. Teokrasinin muhafazası siyasi istiklalini kazanmış Türkiye için bu istiklali yeniden kaybetmek imkanının tohumlarını muhafaza etmek anlamına gelirdi. İslam dininin son asırlar içinde hiçbir gelişim göstermeyişi kendi iflasını da hazırlamıştır. Bu bakımdan bir genellemeye varmak imkanı mevcuttur. Gelişmek, Batı uygarlığına ulaşmak isteyen İslam devletleri, dini ferdi bir inanç konusu olarak kabul etmek ve devletlerini laik devlet sistemine uydurmak mecburiyetindedirler. Aksi halde İslam'ın siyaset prensipleri bütün devlet mekanizmasını kavradığı için her davranışın İslam esaslarına uygunluğunu aramak, bunu ispatlamak zorunluluğunu duyacaklardır. Aksi halde dini gruplar toplum ilerici davranışları, atılımları benimsemeyecektir. Nitekim şer'i esaslara göre kuruluşlarını devam ettiren bir takım teokratik Arap devletleri, bütün zenginliklerine rağmen bir ortaçağ hayatı yaşamaktadırlar. Reforma karşı gelen dinci gruplar, din konusundaki hiçbir yeniliği kabul etmemekte ve tabi olarak da reform kabul etmeyen dini kurallara uymak mecburiyetinde bulunan toplum hayatında hiçbir siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal atılım, gelişim bu memleketlerde kendisini gösterememektedir. Bu memleketler hala asırlarca öncesinin çöl kanunları ile idare edilmektedir. Türkiye, laik sistemi benimsemekle, çöl kanunları ile idare edilmekten kurtulmuştur. 7. ayrımın sonu sayfa 104.